İklim değil, sistem değişsin. Tek başıma ne yapabilirim diyenler tek kalmasın. Garanti BBVA Esmiyor Podcast'ı destekliyor.
Esmiyor Podcast'in bugünkü bölümünde konuğumuz Nivego'nun kurucusu Arnaz Akbaş. Bölüme başlamadan önce Nivego'yu yanlış söylemeyeyim diye çok sevdiğim bir marka ama hani yanlış söylemeyeyim diye kendi disleksimden de kaynaklı az önce konuştuk.
O kadar
ama
korkunç varyasyonlarını duyduk ki rahat evet. Ol yani daha kötüleri olmaz.
Bugün kendisiyle tabii ki Nivego'nun kurucusu diye başladık. Biliyorsunuz bazen yeşil girişimler ya da kurucularını, CEO'larını davet ediyoruz, markaları davet ediyoruz. Ama konuyu da direkt markalardan açmıyoruz tabii ki. Biz bugün burada döngüsel ekonomi ve döngüsel tasarımı konuşmak için buluştuk Arnaz'la. Ve hani bir yandan da bir vesile oldu buna. Bizim de işte global medya partneri olarak yer aldığımız What Design Can Do'nun Make It Circular Challenge'ında 600, dünyanın her yerinden 600 başvurudan Türkiye'den tek ödül alan Nivego oldu. Biraz ben izin verirsem Make It Circular'ı anlatmak istiyorum. Şimdi attım hani ki ne bu diye bakmak isteyenler olur. What Design Can Do aslında döngüsel tasarımla dünyada adil ve sürdürülebilir çözümler üretebileceğini düşünen uluslararası bir komünite. Bir Hollanda merkezi ama dünyanın birçok yerinde işler yapıyorlar. İşte Afrika'da yapıyorlar, başka bölgelerde yapıyorlar. Türkiye'de belki yakında bir şeyler yapacağız birlikte. Ve aslında tasarımın nasıl hayatımızı değiştirebileceğini ve sürdürülebilirliğe katkı sunabileceğini öncelikleyen bir oluşum. Bizde çok güzel yakın ilişkilerimiz var. Bir yandan da bu Make a Circular Challenge'da yani dünyada farklı kategorilerde işte gıda, tüketim, üretim, işte madde, malzeme kategorilerinde challenge'lar açtılar. Hani nasıl döngüsel ekonomiyle girişimler dahil olabilirler ve yeni projeler üretebilirler diye. Tabii ki daha önce girişimlerine başlayan projeler de var. Yeni fikirler de var gördüğüm kadarıyla başvurular arasında ve finale kalanlar arasında. Diye başlıyorum ve döngüsel ekonomi olarak geliyorum. Hoş geldin bu arada.
Hoş bulduk.
Nedir bu döngüsel ekonomi, döngüsel tasarım ve sen bu işlere nasıl bulaştın?
Hoş bulduk bu arada Utku. Burada bulunmak çok güzel. Benim de hani çok böyle keyifle takip ettiğim bir podcast serisinin içerisinde olmak ayrıca güzel. Döngüsel ekonomiyi tarif etmeden önce dilersen karşıtlığı üzerinden önce bir tarif ederim. Yani döngüsel ekonominin aslında bugün karşıtı olan, bugüne kadar da uzun süredir insanlığın yaşadığı lineer ekonomik modellerden biraz bahsetmek. Oradan da aslında döngüsel ekonomiye giden yolculuğun neden bir zorunluluk olduğunu ve aslında bu yolculuğa nasıl gideceğimizi biraz daha belki elimden geldiğince tarif etmeye gayret edeyim. Lineer ekonomi aslında hani bunu moda dikeyinde anlatacağım ama aslında birçok ürün grubu için veya aslında hayatın her bir aşamasında siz kendiniz dinleyiciler uyarlayacaklardır kafalarında. Bir ürünün üretilmesi aslında önce ham maddesinin toplanması, belli proseslerden geçirilip üretilmesi, üretildikten sonra bir şekilde müşterilerine, tüketicilerine tırnak içerisinde sunulması ve onların da aslında çok da kullanım ömrünü tamamlamayacak kadar kullanıp en nihayetinde de atıklaştırdık. Böyle tamamen bir çizgi üzerinde, lineer bir çizgi üzerinde kurulu bir model. Bu dünya aslında daha fazla üretmek, daha fazla tükettirmek ve bunun üzerinden aslında insanlara mutluluk kazandırmak, kurumlara, şirketlere ise para kazandırma temelli bir ekonomik model. Aslında baktığın zaman dünyadaki kaynaklar sınırsız olsaydı veya atık dediğin şey, yani ben bunu artık kullanmıyorum veya ben artık bunu istemiyorum dediğimiz her şey böyle bir parmak ışıklatır gibi yok olabiliyor olsaydı belki kabul edilebilir ve sonsuza kadar insanlığın evet, kullanabileceği
model
olabilirdi.
Çok işler bir sistemdi yani hiçbir sorun yok.
Ama baktığın zaman aslında ne dünyadaki kaynaklar sınırsız ne de atık dediğin şey öyle bir anda yok olan bir şey değil aslında. Bununla ilgili de tasarrufların olması lazım. Dolayısıyla aslında insanlığın bu tarafta lineer ekonomiye bir alternatif yaratması gerekiyordu. Hatta belki hani biraz da zamanı da hoyratça kullanacağım ama baktığın zaman aslında biraz daha tarihçesine indiğimizde moda özelinde en azından insanlığın buharlı makinaları keşfetmesi, aslında bir şeyleri daha hızlı, daha fazla üretebilmesinin keşfetmesi, sanayi devrimine dayandıralım hadi bunu 1700'lü yıllara. Bir şekilde daha fazla üreterek daha düşük maliyetlerle daha çok para kazanabileceğini fark eden şirketlerin, markaların, kurumların ya o zaman insanları daha fazla tüketmeye bir şekilde motive etmeliyiz de çıkan bir kavram moda. Ve aslında bu zaman içerisinde daha fazla tükettirelim. Bak hani moda, sonra hızlı moda, sonra e-ticaretle beraber hayatımıza işte daha da hızlı moda, sonra en son işte bu anında teslimat vesaire gibi şeylerle quick commerce denen aslında daha da hızlı moda ve daha da fazla tüketimle beraber bir çılgınlığa dönüşmüş bir şey bu yarattığımız canavar. Aslında lineer ekonomi dediğimiz kavram da bununla paralel olarak çok daha böyle iliklerimize kadar hissettiğimiz bir şey haline geliyor. İşte bugün geldiğimiz nokta artık bunu kimse için kabul edilemez bir hale getirdi. Çünkü baktığın zaman çok böyle tırnak içerisinde söyleyeceğim ama moda endüstrisinin yarattığı, hızlı modanın yarattığı şımarık müşteri artık o canavarı yaratan, hadi canavar metafor üzerinden yürüyelim, canavarın yarattığı o hızlı müşteri artık o canavarı da rahatsız etmeye başladı. Çünkü bugün geldiğimiz noktada artık müşteriler, kullanıcılar, tüketiciler öyle bir hale geldi ki bir ürünü anında iade edebilmek istiyor, istemediği bir ürünü asla görmemek görmek istemiyor. Her mağazaya gittiğinde yeni ürünler, yeni koleksiyonlar görmek istiyor vesaire. Yani az önce bahsettiğim aslında o lineer ekonomik modelin dönüşmesi zorunluluğu sadece ekolojik kaygılardan değil. Bunun gibi, bunu biraz daha detaylandırırım da, ekonomik kaygılarla da ortaya çıkan bir fact. Döngüsel ekonomi ise bunun alternatifi aslında.
Alternatifini sunmak ve yani o her aşamada çözüm getirmek isteyen, yani hem kaynağın çıkarılması, kaynak çıkarıldıktan sonra ürenin üretilmesi, ürün üretildikten sonra ürenin tüketim süresi, atladığım varsa sen eklersin.
Tüketmek yerine kullanım süresi diyelim hadi
kullanım
ona.
Süresi, aynen, kullanım süresinin uzatılması ve belki çoklanması, farklı alternatifler, yani repurpose edilmesi. En sonunda gelinen noktada da tekrar ekonomiye, yani ekonomi dediğimiz yani dünyaya aslında nasıl kazandırılıyor? Yani ham maddesi tekrar geri dönüştürülebiliyor mu? En nihayetinde land based dediğimiz o toprağa giden şeyin en aza indirgemesi. Yani bu şey metaforunu da ben çok beğeniyorum. Doğada atık yoktur. Ve yani bu böyle hippie bir yerden söylenmiş bir şey değil. Gerçekten hani şeye baktığın zaman, ekosistemlere baktığın zaman lineer düşünseydi ekosistemler...
Tabii.
Yani düşünsene hani bir şeyi düşün, bir ormanı düşün. Böyle lineer ekonomi, lineer bir sistemle dönüyor. İmkansız yani, hani sonunda ölen hayvanların nasıl geri dönüştürüleceğini tasarlanmamış o. Tasarlanma derken işte o şekilde oluşmamış olsa oluşabileceğin şeyi düşünsene, oradaki kaosu düşün yani. Yani biz şu anda o kaosun içinde yaşıyoruz bence.
Tabii.
Kendi ekosistemimizde.
Yani dünyadan insanı çıkarttığın zaman atık kalmıyor geriye. Dünyadan insanı çıkarttığın zaman aslında her şey o kadar temiz ilerliyor ki. Yani belli ki buradaki dengeyi bozan biziz. Ve döngüsel ekonomi aslında bu taraftaki o lineer ekonomi. Yani bugün lineer ekonomiyi insanlar sadece atıkla yargılıyor ama az önce böyle kabaca bahsettiğim gibi lineer ekonominin aslında bugün yaşadığımız işte pandemiden tut da işte zaten hani iklim krizi tabii ki beraberindeki aslında
biyoçeşitlilik kaybı
ve mesela, dahi enflasyon,
plastik meselesi, enflasyon
ve dahi aslında tedarik zinciri krizi diye şu an artık sokaktaki vatandaşın bile bir mit haline getirdiği istediği her şeye erişememe, bunların hepsini çok böyle direkt veya endirekt olarak lineer ekonomik modele bağlayabilirsin. O yüzden lineer ekonominin aslında sonunu getiren kavram birazcık daha böyle devrimsel değil, daha evrimsel oluştu ve bugün aslında artık bu iş şeye dönmüş durumda. Bizim böyle büyük global araştırma şirketlerinin raporlarında gördüğümüz geleceğe dair riskler olmaktan çıktı. Aslında sokakta karşımıza çıkan, yani bir türlü kışın gelmemesi veya bir türlü aslında havaların serinlememesi, esmemesi bile aslında bugün hep beraber bizim gözümüzün önündeki bir şey. Şimdi buradaki soru aslında insanlığın karşı karşıya kaldığı konu, yerine ne koyacağız? İşte lineer ekonomik modelin yerine ne koyacağız sorusu son birkaç 10 yıldır diyeyim aslında insanlığın böyle başta bilim insanlarının sonra da zaman içerisinde aslında sokaktaki vatandaşın dahi tartıştığı bir şey haline geldi. Burada geldiğimiz noktada maalesef ilk başta çok sığ bir yerde kaldık. Hani Türkiye'de böyle ama globaldeki örneklerde bundan çok farklı bir şey değil. Biz hemen lineer ekonominin yerine geri dönüşüm ekonomisini koyduk. Yani dedik
güzel
ki aslında...
Güzel diyorsun. Evet, aslında hani bizim sürdürülebilir... Yani ne zamandan beri konuşuluyor diye düşündüğünde hani 80'li yıllardan beri işte Our Common Future'ın yayınlandığı yıllardan beri o zaman çok iyi bir niyet var ama... Hani çözüm olarak önerilen şeyler aslında bizi bugüne getirdi ve bazılarının çalışmadığını da gördük. Bu döngüsel tasarım ve döngüsel ekonomi meselesi de tam olarak burada giriyor değil mi?
Aynen öyle. Yani döngüsel ekonomi aslında birden fazla yöntemi içinde barındıran bir çatı gibi düşünebiliriz. Yani buradaki en nihai amaç aynı ürünün veya ham maddenin artık hangi formda olacaksa birazdan detaylarını vereceğim silsile dahilinde döngünün içerisinde, kullanım döngüsünün içerisinde tekrar tekrar kalmasını sağlamak. Yani buradaki geri dönüşüm ekonomisi aslında bir ürünün direkt mekanik veya kimyasal çözülmeye girerek tekrar ham maddeye dönüştürülmesi ve o dönüştürüldüğü ham maddeyle bir şey üretilmesini misyon ediniyor. Oysa baktığın zaman işte bir tişörtü sadece biz artık giymek istemiyoruz diye geri dönüşüme gitmesi de çok büyük bir kayıp. Aslında burada bir silsile var. Yani bir ürünün mümkünse tekrar kullanımına sağlanması, mümkün değilse onarım ihtiyacı varsa onarılması veya yenilenmesi, onarılması veya yenilenmesi mümkün değilse o üründen yeni bir ürün yaratılması, yani bir monttan yelek yaratılması, bir denim pantolondan şort yaratılması. Eğer bu dahi mümkün değilse, yani o kadar ağır bir defekti varsa üzerinde diyeyim, upcycle edilmesi, yani az önce belki elimde görmüşsündür, denim pantolondan yapılmış bir çantanın yapılması. Eğer o dahi olmuyorsa aslında son çare olarak geri dönüşüm. Yani insanlığın aslında bir atıl ürünle veya atık ürünle ilgili yapabileceği seçenekler arasında geri dönüşüm en kötünün birisi. Yani biz bu tarafta aslında geri dönüşümü insanlık olarak biraz fazla gözümüzde yüceltiyoruz. Ama geri dönüşümün olması gereken yer birazcık da aslında sınırı, haddi tam da bu nokta. Ve oraya gelene kadar da yapılması gereken her şey yapılmalı ki günün sonunda geri dönüşüm yapıldığında evet ya biz aslında çaresizliğimizin sonucunda bunu yaptık diyelim.
Bir de tabii ki her bir aşamada, biraz da böyle basitleştirecek olursak kafamızda, her bir aşamada bir şey yapılması gerekiyor. Yani tek bir aşamada bir şey yapınca da olmuyor. Yani tabii. O yüzden şimdi döngüsel ekonomi konuşacağız diyorum ama hani döngüsel tasarımı da o yüzden hemen böyle arkaya koyuyorum ki. Çünkü hani sen en başında onun nasıl kullanım ömrünü arttıracağını ya da kullanım ömrü bittikten sonra nasıl upcycling edilebileceğini ya da çare olarak geri dönüştürülüp kolay şekilde geri dönüştürülüp, böyle diyelim, hani çok enerji harcamadan, şey yapmadan en başında tasarlamazsan, hani diğer taraflar tabii ki şu anda yapmamız gerekiyor her tarafta bir şey, ama o en baştaki şey bence çok önemli diye düşünüyorum.
Tabii yani hani, o en baştaki
o, çünkü en başta lineer düşünürsen o lineeri döngüselleştirmeye çalışma gibi bir durum oluyor. Tabii ki o da lazım şu andaki bu geçiş sürecinde, ama ne diyorsun o kısma?
Yani bu tarafta geri dönüşümle ilgili aslında genel bir mit var, bir yanılgı var. Belki de onu düzeltmekte fayda var. Bazen çok koca koca kurum, çok yani Türkiye'nin veya dünyanın en büyük moda şirketlerinin bayağı üst düzey yöneticileriyle falan bir araya geliyoruz. Falanca bir proje yaptık. Oradan bilmem ne ürünü topladık. O topladığımız ürünleri de geri dönüşüme göndeririz diyor. Abi şimdi geri dönüşüm artık biraz daha işin içerisine daldıkça şeyi fark ettik. Herkesin kafasında veya çoğunluğun kafasında şöyle bir geri dönüşüm tasavvuru var. Tasavvuf kelimeyi bulamadım. Neyse.
Tasavvuru. Tasarruf. Neyse. Okay.
Doğrusunu unuttuk. Şöyle bir geri dönüşüm tasviri var diyeyim. Hmm. Bir huni var, böyle kocaman bir huni. Biz bu huninin içine ne atarsak atalım, orada o makina böyle içinden en doğru sortingi yapıyor. Onu direkt hepsini %100 elyafa çeviriyor, ipliğe çeviriyor, ham maddeye çeviriyor. Hayır, recycle öyle bir şey değil. Aslında bu işi yapan insanlarla birazcık vakit geçirdiğin zaman şeyi anlıyorsun. Zaten dünyadaki üretilmiş ürünlerin yani tasarım aşamasında doğru planlanmadığı için %15'i zaten recycle'a uygun. Zaten birçok kompozisyon bugün recycle edilemiyor. Edilebilenlerin işte rengine göre ayrılması lazım, karışımına göre ayrılması lazım, kompozisyonuna göre ayrılması lazım, üzerlerindeki aksesuarların vesaire sökülmesi lazım. Hepsinin kendine göre farklı bir hikayesi olacak. Kimi mekanik bir çözülmeye gidecek, kimisi bir kimyasal çözülmeye gidecek vesaire. Dolayısıyla bizim kenarda köşerde işte bir STK'nın, bir belediyenin topluyoruz dediği kutular aslında o zaten o huni algısını yaratan şeylerden maalesef birisi de bu oluyor. Onu oraya atmak ve artık bundan sonra tamam bu kesinlikle ipliğe dönüşecek ve ben artık bir doğru hareketi yaptım için yeterli olmuyor. Aslında tam da bu yüzden geri dönüşüm son çare olmalı. Ama geri dönüşüm son çare olarak da %100 döngüselliği yakalaması için senin de o bahsettiğin gibi en baştan tasarımcının, en başta üreticinin aslında bu bilinçle üretebiliyor olması lazım.
Tekstil sektöründen başladığımız için tekstil sektörü çok önemli. İki açıdan önemli. Biri karbon emisyonları açısından. Yani global karbon emisyonu neredeyse %10'unu tekabül eden bir endüstriden bahsediyoruz. Sadece karbon emisyonu değil, bir yandan da çevreyi kirletmesi, atık meselesi ve kimyasal kullanımı. Bir diğeri de sürdürülebilirliği biraz çevreselikten de çıkarırsak tabii ki işçi hakları,
adil çalışma
koşulları anlamında hani en çok belki de konuşmamız gereken sektörlerden bir tanesi, yani bu anlamda düşününce. Orada şimdi böyle bir şey var önümüzde, tablo var. Bir yandan da geri dönüşüm meselesinden bahsettin. Şeyi merak ediyorum. Mesela o kadar işte az önceki kayıttan önce söylediğin 85 milyar adet parça üretiliyor. Yani o kadar şeyin kullanım süresini de eminim biliyorsundur. Hani bir ürün ne kadar ortalama kullanılıyor?
7 kere.
7 kere. Hı-hı. İnanılmaz. Süre olarak da herhalde bir sene falandır değil mi?
Yani kişiye göre değişmekle beraber hani gardolabının %20'sini insanların kullandığı gibi bir istatistik var. Tabii ki bu hani sosyoekonomik gruplarda farklılık gösteriyor olabilir vesaire. Hı-hı. Ama en nihayetinde dipteki zaten hani matematiği de çarpıp böldüğün zaman 85 milyar, 100 milyar ürün üretiliyor, 85 milyar atık oluyor demek. Aslında insanların zaten sahip oldukları 3-5 ana parça dışında çok da fazla bir ürüne ihtiyaçlarının duymadığını bize gösteriyor.
Peki o kullanılan ürünler sonra diyelim ki geri dönüştürme gibi bir gayemiz var. Ne kadar geri dönüştürülebilir?
Ham maddesi itibariyle az önce dedim ya %15'lik bir grup var. Ama o
%15,
evet, ama o %15'i yapabilmek için de içeride inanılmaz bir işte hani bayağı sortinginden arka tarafındaki bütün o teknolojik altyapılarına kadar %100 kurulması ve daha fenası bunları kursan bile bütün bunların konsolide bir şekilde ilgili yerlerden toplanabilmesi lazım. Bu gerçekleşemediği için bugün üretilen ürünlerin sadece %1'i geri dönüştürülebiliyor.
Ya bunu şey bir alegori üzerinden gidelim mi? Çok acayip geliyor çünkü bana. Şey diyoruz hep, çok öyle deyince çok güzel anlaşılıyor. İşte dünya evimiz, işte dünya bir tek dünya var, işte dünya bizim yuvamız diyoruz ya. Hani çevre ile duyarlı insanlar olarak. Yani bu tabloya bakınca şey gibi, yani dünyayı gerçekten bir evin gibi düşün. 150 metrekare evin ve devamlı bir şey alıyorsun, alıyorsun.
Tabii.
Ve bunun %1'ini tekrar geliyor ve o diğer kalan %99'unu atacak bir yerin yok. Yani atacak bir yerimiz var sanıyoruz ya. Atacak bir yerini olmadığını düşün. Yani başka ülkelere gönderiyorlar.
Sahra altı ülkeleri maalesef bir süre daha dünyanın çöplüğü olarak kullanacağız gibi gözüküyor.
Ama işte bütün dünyayı kendi evin olarak düşününce o evde devamlı bir şey geliyor, sonra bir yerlere yığılıyor ve sen buna okeysin. Hani bu çok acayip geliyor bana. Burada ve bunun için bir şey yapan insanlar var. Yani sizin gibi What Design Can Do yapıyor. Hani başka bir sürü şey yapıyor ve büyük firmalar da yapıyor. Ama yani çok inanılmaz bir sahne var önümüzde. Hani nasıl dur demiyoruz buna. O da başka bir mesele.
Burada şöyle bir bence algı yanılması da var. Abi dünya kaç bin yıldır var. Hani bugüne kadar olmadıysa bir şey, ben ve torunlarıma kadar ki dünyada bir şey olmaz, ama aslında biz bahsettiğimiz kirliliği bu bilmem kaç bin yıllık zaman içerisinde yaratmadık ki.
Yani çok bundan kısa bir süre.
20 yıl önceye oranla %400 daha fazla ürün üretiyoruz. Yani aslında biz zaten bu son birkaç on yılda en büyük zararları verdik ve bu ivmeyle devam edersek, yani orada eğer birinin el frenini çekip bunu düzeltemezsek eğer, arka tarafta düşündüğümüz kadar uzun da bir zamanımız yok. Yani burada bir kehanet yapmanın anlamı da yok. Yani bu çok çok bariz bir şekilde kendini gösteriyor. Az önce dedim ya, artık raporlardan çıktı iş. Yani sokakta yaşıyoruz artık biz bunu. Dolayısıyla hani oradaki o bilincin maalesef dışındayız, ama işte insanları büyük büyük konuşup suçlamak burada çok yapıcı bir yaklaşım olmuyor. Ben de bundan olabildiğince imtina etmeye çalışıyorum. Çünkü günün sonunda sistematik olarak bunun doğru olduğuna maruz kaldığımız birçok iletişim kanalı var. Öte taraftan ise hepimizin hayatımızda taşıdığı birçok ekonomik ve sosyal sorumlulukları ve kaygıları var. Yani bütün bunların içerisinde çevreyi önceliklendirebilmek de aslında sadece belli aşamaları geçen insanların sahip olabildiği bir konfor. Aslında burada hep beraber kilitlendiğimiz dilemmalardan birisi de bu. Yani dünya için üzülüyorum, ama dünya için üzülmeden önce daha fazla üzülmem gereken, daha kısa vadeli olduğunu zannettiğim kaygılarım da var.
Ama işte şey deyince çok güzel bir perspektiften söyledin. Hani dünyayı işte 4 milyar yaşında, ama hani biz böyle bir göz kırpması sürede inanılmaz bir şekilde, ki yani o şeyin ne kadar kısa olduğu, hani uzun dönem diyoruz aslında ama, ve hani belki hani bundan, yani ben babamın yaşına geldiğimde ve bu hızla ilerlerse her şey, inanılmaz sorunlarla karşı karşıya olacağız ya. O yüzden hani belki o el frenini hemen cacık çekmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum, ama hani bunu bir şeyleri de, bu sistematik bir şey olduğunu da öngörerek, zaten şimdi oraya geleceğim. Yani bu şey demek, lanet olsun insanlara, nasıl tüketiyorsunuz, bırakın bu tüketimi işte değil. Hani demek ki sistematik bir, zaten o yüzden Nivago'da yaptığınız şey de o. Hani bir sürü insanın sistematik olarak çözüm bulmaya çalıştığı şey de o. Yani hani insanları tamamen ihtiyaçlarından koparmak, hani çok basic yaşayacaksınız demek istemiyoruz aslında burada. Ama başka bir çözüm.
Yakın zamanda bir etkinlikte abi, Hollanda konsolosluğunda, yani sürdürülebilirliği konuştuğumuz bir etkinlikte, bizi davet edenlerden birisi böyle bir çuvalımsı bir kıyafetle geldi. Hani böyle, ama hani hiçbir kesim yok, dikiş yok, baskı yok, tek kompozisyon, tek ham maddeden üretilmiş. Yani sürdürülebilir üretim bu dedi. Şimdi ya okey, tamam, eyvallah, hani sokaktaki kimse bunu giymek istemez ki. Bu çok çirkin ve yani çok tek tip baktığın zaman. Yani bu tarafta elbette ki doğru olan o. Hani oradaki kadının da zaten gayesi hadi bunları giyelim değil. Aslında bu bir dönüşümse eğer, bu tarafta bunun insanın o içindeki desire'i, arzuyu almadan bunu yapmak pek mümkün değil. O arzuyu almak da çok kolay olmayacak. Veya arzuyu almadan da yöntemler bulmak zorundayız. Aslında Nivago'nun çıkış noktası da biraz tam da buydu. Yani bu tarafta yel değirmenleriyle dövüşecek bir Don Quixote olmadan da ana derdi de çözecek ve sadece buna ekolojik bir yerden değil, ekonomik yerden de yaklaşabilecek modeller geliştirmemiz lazım ki sürdürülebilirliği herkes için daha karlı kılalım.
Ya mesela şey, İsviçre'nin şu anda moda haftasıyla ilgili bir şey izledim. İşte şey diyorum, hani Hollanda örneğinden gideceğim. Yani çok lüks şeylermiş gibi kalıyor. Yani İsviçre'de moda haftası bilmem ne, hani geliyor, ama bir yandan o endüstri liderleri var ya, hani büyük, çok fancy, havalı şeyi yaratan, o dünyayı aslında bizim tüketmek istediğimiz dünyayı yaratan tasarımcılar. Başka podcastlerde bunu da konuşayım. O tasarımcıların hiç mi günahı yok hani o diye. Şimdi oralarda inanılmaz değişimler oluyor, görüyorum. Yani moda haftasında mesela en iyi tasarımcılardan biri, hani ödül alan tasarımcı, tamamen sürdürülebilirlik şeyi yapıyor ve çok güzel bir yandan. Hani o yüzden hani hem güzeli, estetiği sunmak. Çünkü bu önemli bir şey yani insan hayatında. Hani o şey, hani bilinçli canlılarız ve hani ben güzel görünmek istiyorum, sağlıklı görünmek istiyorum. Hani bu sadece şey değil ki, hani işte o zaman tek tip giyip çıkalım yani sokağa. Mesele o değil. Ama demek ki o işte bu tasarım meselesine o yüzden beni heyecanlandırıyor. Hani o moda dünyasındaki tasarım mantaliteleri değişiyor. Bizim özendiğimiz ve hani aslında tüketime sebep olan o dünyanın başta değişmesi gerekiyor. Yani hani onun cool olması gerekiyor ki tamam hani ben bunu tüketeyim. Şey demeyeyim işte hani Çin'den işte ya da başka işte Bangladeş'te üretilen, kötü koşullarla üretilen şeyi devamlı giyip üretmeyeyim. Hani belki bir tık bağlı olsun, şey olsun ama hani oraların değişiyorsa bence o önemli.
Yayınımıza Esmiyor Podcast'in ana destekçisi Garanti BBVA'dan bir haberle ara verelim. Garanti BBVA, Deniz Temiz Derneği, Turmepa'yla el ele verdi. Marmara Denizi'nin yüzeyindeki atıkları temizlemeye ve ayrıca deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri vermeye başladı. Garanti BBVA, dünyaya ve geleceğe iyi bakmaya devam edecek.
Ya bu tarafta hani bazı mesela Amerika'da yapılmış anketler, daha ziyade Batı'da yapılan anketler burada her zaman Türkiye'yi reprezente etmiyor ama şeyi gösteriyor. Yani insanlar sürdürülebilir yaşam için daha fazla ödemeye, daha fazla para vermeye meyilli. Biz de bazı konularda bu kabulleri önümüze koyuyoruz ama öte taraftan da hani hem bizim kendi dar örneklemlerimizde yaptığımız görece küçük anketler veya daha büyük araştırma şirketlerinin anketleri de bir şeyi başka yerden, aslında büyük bir danışmanlık kuruluşu, hadi ismini vermeyeyim ama bize verdiği danışmanlıkta da aslında en keywordlerden birisi şuydu: evet, insanların içinde bir arzu var ve o arzuyu bir şekilde korumamız lazım. Bunu yaparken zaten hani bütün yapı eco-friendly üzerine, tamamen aslında ekolojiyi düşünerek ilerlememiz lazım. Ama öte taraftan sürdürülebilirliği karlı kılmazsak ve her zümre için erişilebilir kılmazsak, her sosyoloji için, her sosyoekonomik grup için eğer erişilebilir kılmazsak, aslında ana derdi çözmekten çok uzak kalıyoruz. Yani biraz bu tarafta hadi bir tık da eleştirel yaklaşmış olayım. Sürdürülebilirlik adına yakın zamanda yapılan aksiyonların büyük bir kısmı, zaten kurumlar tarafından yapıldığı zaman büyük bir kısmı maalesef greenwashing seviyesini aşamadı. Hani bunu birçok podcast'te konuştunuz, biz zaten benim dinledik kaç tane vardı. O yüzden hani o tarafı biraz daha irdelemeyeceğim. Evet. Ama öte taraftan bir kısmı ise iyi niyetli ama kendi içinde dahi sürdürülebilirliği veya...
Bir hayalperest gibi ya şöyle onları örnek teşkil etmesi açısından...
Bir misyonu var.
Bir misyonu var. Hakkını yemem. Belki o beyin jimnastiği, belki bakın bu da olabilir falan. Hani işte mantardan işte kumaş, hani yani şu anda sürdürülebilir değil ama hani sana böyle bir şey veriyor. Ya evet, mesela şeyde var yine What Design Can Do'da ödül alanlardan bir tanesi sizle birlikte. Saçtan kumaş üretiyor mesela. Şimdi bu o aşamada hani bütün endüstriyi düşününce çok küçük bir ve kendi kendimize oluşturduğumuz bir çözüm. Ama hani başka bir misyonu var onun. Abi, ama diğer tarafın da çok ciddi değişmesi lazım.
Bakış açısı kazandırıyor. Hani o tarafta diyorum ya, yani bir haksızlık etmekten imtina ederim. Ama öte taraftan sorun çok büyük. Hani modanın az önce hani senin de wordinginle aslında fancy dünyası bunu çok sinsi yapıyor. Aslında içinden geldiğim, hadi geleneği biraz daha eleştirmiş olayım. Baktığın zaman işte petrol, enerji, inşaat çok göstere göstere kirletiyor. Yani bir yaşında kızım var, o bile onların kirlettiğini anlar. Ama baktığın zaman moda bunu böyle yapmıyor. Hani AVM'ye giriyorsun, çok şık bir mağazada güzel bir müzik, güzel bir koku, çok güzel veya yakışıklı servis yapan personeller vesaire. Abi hani burası dünyayı en çok kirleten ikinci büyük endüstri olamaz diyorsun kafanda belki. Ama aslında bunu çok haince yapıyor.
Bir de çok basit bir şey yani, bir kıyafet aldım, ayakkabı, ne zararı olabilir ki diyorsun. Hani tabii.
Beraberindeyse ama o kadar büyük bir hacim yaratıyor ki o hacmi çözmek için ölçeklenebilir ve aslında hem finansal hem de başka ekonomik sürdürülebilirliklerini sağlayacak ölçeklenebilir modeller kurmamız gerekiyor. Yani o diğer tarafta bilinç üretenlerin yanına bir de aslında ana derdi çözen, o az önce bahsettiğim silsileyi takip eden bir ürünü olabilecek en doğru formda, en öncelikli modelle döngünün içerisinde olabildiğince en uzun süre tutacak yapıları kurmamız çalışıyor. Bu tarafta da maalesef bazı yanılgılar bizi şeye götürüyor. Devlet kanun çıkartsın veya işte bilmem ne regülasyonu çıksın veya işte STK'lar kurulsun vesaire. Şimdi bu tarafta bugün yaşadığımız bu serbest piyasa ekonomisi veya işte biraz daha bu liberal bakış açısı zaten bu taraflarda devletin bir kanun çıkartmaya, yani devlet tabii ki kanun çıkarsın. Regülasyonlara ihtiyacımız var, hani buna aksi bir yorumum yok. Ama devletin kanunları veya STK'ların non profit aksiyonlarıyla ulaşabileceğimiz yerden biraz daha farklı bir yerdeyiz. Daha büyük bir derdin ortasındayız. Bu derdi çözmek için büyük kurumların da veya şirketlerin, markaların da bir şey yapması lazım. Ama öte taraftan da şirketler ve markalar o kadar lineer bir mindsetle hayatlarına başlamışlar ki onların da bu akıma kendilerini kaptırmaları, buradaki aslında o koca gemiyi çevirmeleri çok kolay olmuyor. Her ne kadar iyi niyetli bir şekilde çevirmek isteseler de en azından bir kısmı. Dolayısıyla aslında bu tarafta bize non-profit olmayan, yani aslında bir şekilde finansal olarak ayakta kalma motivasyonu olan ama öte taraftan sosyal konularda hassasiyet gösteren girişimlere, sosyal girişimlere ihtiyaç var. Yani Semih'le olan podcastinizde, Semih Boyacı'yla bunu çok güzel irdelemiştiniz zaten. Evet. Hani sosyal girişimciliğin ne olduğuyla ilgili. Aslında bu konu tam bir sosyal girişimcilik konusu.
Hı hı. Siz de zaten bir sosyal girişimcisiniz aslında. Hı hı. Onu da sormak istiyorum aslında. Nivego diye konuştuk ama hani tam olarak lineer ekonomi içindeki hangi soruna çözüm buluyor? Kullanım süresini mi uzatıyor? Tam olarak neresinden geliyor? Çünkü aslında sıfırda dedik ya hani farklı farklı o lineer gidişin içinde extraction'dan yani ham maddenin çıkarılmasından en son tüketilip toprağa dönmesine kadarki sistem içinde çok fazla şey var. Yani sosyal girişim olabilir, başka yapılacak bir sürü şey var. Siz o döngüselliği nereden bağlıyorsunuz? Ya da nerede yarar katıyor oraya?
Yani terminolojiye uygun olacaksa eğer hani sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde en çok ateş ettiğimiz yer, en çok aslında hedeflediğimiz yer değil mi? Sorumlu üretim ve sorumlu tüketim kısmı. Ama direkt veya endirekt aslında birçok hedefle bizi ilişkilendirmek mümkün. Zaten burada kendimizi de konumlandırdığımız yer biraz daha bir yolculuk gibi. Yani belli konularda belli tikler ata ata ilerliyoruz. Ama şu an hani ilk yaptığımız iş, hani ilk çıkış noktamız ki 2 yıllık bir yapıyız aslında. Baktığın zaman görece çok genciz. İlk yaptığımız iş en büyük yangına elimizde yangın söndürücülerle gitmek oldu. Yani aslında hali hazırda üretilmiş ve üretilmeye devam eden ama bir sebepten döngünün içinde yeterli süreyi geçirememiş veya belki hiç de döngüye katılamamış ürünleri döngünün içine katmak veya döngünün içindeki süresini uzatmak. Aslında Nivego'nun buradaki kuruluş amacı, kuruluş misyonu biraz daha bu. Çünkü o en başta konuştuğumuz o lineerden döngüsele giden yolculuk o kadar da kolay değil. Yani burada bir ihtiyaç var, bir ister var. Ama burada masanın bir ucunda üreticiler var. Bir ucunda işte markalar, perakendeciler var. Bir tarafında müşteriler var, kullanıcılar var veya işte tüketiciler var. Bizim çok hoşlanmadığımız bir tabir olsa da. Bir tarafında recycler'lar var. Bir tarafında kanun yapıcılar var. Ve bunların aslında hepsinin kendilerine göre farklı motivasyonları ve arayışı var. Yani birilerinin ki bunu kendimizi burada konumlandırmaya gayret ediyoruz. Bütün bu arkadaşların hepsini masaya oturttu. Bu ara çok masa metaforu yaptım. Seçim ikliminden dolayı bilmiyorum. Bunların kendi aralarındaki uyumlu bir danslarını sağlamak ve bunu yapmak için de gerekli operasyonel altyapıları, teknolojik altyapıları, gerekli satış kanallarını, iletişim kanallarını kurmak. Aslında tam olarak Nivego'nun üstlendiği misyon bu. Tabii ki en nihai amaç az önceki silsilede olduğu gibi hani bir ürünün mümkünse mevcut formunda hayatına devam etmesi, yoksa yeni formunda devam etmesi, hiçbir şey yapamıyorsa da doğru recycle yöntemlerinde doğru partnerler vasıtasıyla ürünün tekrar bir ham madde olarak hayatına geri dönmesi. Nivego'nun tam da yaptığı bu. Çok böyle yukarıdan anlatacak olursam.
Tamam ama mesela böyle çok düz bir örnekle de anlatır mısın? Şöyle merak ediyorum. Mesela işte bir ayakkabı var. Normalde lineer olarak üretim yapan ama bir şeyler yapmak isteyen bir marka tarafından üretilmiş. Ve bu belli noktalarda bazı şeylere dikkat edilmiş, bazılarına dikkat edilmiş. Mesela ham madde kullanımı ya diğer konular. Ve belli bir kullanım ömrü var aslında onun. Ve bu ayakkabıyı ben gidip oradan ihtiyacım var ve alıyorum o mağazadan. Yani o markadan alıyorum. Ve çok bilinçli bir tüketici değilim. Ve böyle bir sene sonra şey yapıyorum. Değiştirmek istiyorum. Atacağım bir şey yapacağım. Nivego orada yok tam olarak ama neresinde o ayakkabının aslında, ayakkabı metaforundan gelecek olursak hani neresinde döngüyü uzatıyor? Yani kullanım süresini uzatıyor.
Okey. Şöyle anlatayım o zaman. Aslında bizim 2 modelimiz var. Yani modellerden birisi zaten direkt B2B modelimiz. Yani partnerlerimizin bir şekilde döngünün içinde tutamadığı, partner markalarımızın döngünün içinde tutamadığı ürünleri döngüye tutmak. Aynı ayakkabı metaforundan bu hikayeyi de anlatacağım. Diğeri ise partnerin ötesinde sokaktaki vatandaşın, kullanıcının artık evinde kullanmadığı bir sebepten kusurlu, kusursuz, modası geçmiş, geçmemiş, kilo almış, vermiş, bedeni artık olmuyor. Bir sebepten kullanımın dışında kalmış ürünleri döngüye katmak. yapmak. Hadi aynı ayakkabı metaforu üzerinden yürüyelim. Sen kötü bir, bilinçsiz bir müşterisin ve gittin X bir markadan bir ayakkabı satın aldın. Ve aldıktan 2 hafta sonra ayakkabıyı da biraz hoyratta kullandın. Sağa sola açıldı veya bir tişört aldın, işte üzerinde bir fondöten lekesi bulaştı veya bir yerden deforme oldu, bir yerinden yırtıldı, başına bir şey geldi. Gittin markaya ve bunu iade etmek istedin. Normal şartlarda markanın senden bu ürünü iade alıp tekrar satma şansı yok. Çünkü ürünün formu bozulmuş ve reyondaki diğer ürünlerden ayrıştığı noktada. Bu tarafta abi marka eski marka olsaydı belki bundan 20-30 sene önce, yok kardeşim kullanıcı hatası deyip işin içinden çıkardı. Ama o az önceki yarattığı şımarık müşterinin altında ezilen bugünkü marka mecburen müşteri memnuniyeti adı altında bunu senden aldı. Ama aldıktan sonra mevcut modelleri tamamen yeni ve kusursuz ürün satmak üzerine kurulu olduğu için ne teknolojisi, ne operasyonel kasları, ne lojistik yönetimi, ne mağazacılığı buna pek uygun değil.
Ve bir yandan da geri aldığı ürünü az önce konuştuğumuz meselelerden dolayı da hadi geri dönüştüreyim ya da şey yapayım dese sadece zaten %1'i, %2'si geri dönüşecek ve öyle kaldı o ürün yani. Şeyde, o lineer içinde sadece 2 hafta geçirebildi.
Tabii devamı yok onun. Hani o marka için o artık kenara ayrılacak. Bizim bugüne kadar bulduğumuz, gördüğümüz, tespit edebildiğimiz 3 tane yoldan birisine ayrılmak zorunda olan ürün. Ya imha edilecek. İşte ürünümüzün aman marka değeri zarar görmesin, bir yerlerde bu ürün gözükmesin. Biz bunu imha edelim. Sonra da finansal olarak da write-off'unu yapar. Küçük de olsa bir vergi tasarrufu sağlarız. Senaryo 2, yani ne write-off'u, bununla uğraşamayız. Onun da bir maliyeti var. Yani biz en iyisi bunu bir merchant'a satalım. O da gitsin işte sahra altı bir ülkede satsın. Dünyanın 3. işte dünya ülkelerinden herhangi birisinde satsın gibi bir yaklaşım. 3. alternatif ise işte Türk perakendecilerinin çok yaygın sevdiği. Ya bunu bir depoya atalım. Bakarız biz buna, çözeriz deyip aslında her CFO'nun kendinden sonraki CFO'ya armağanı veya her lojistikçinin kendinden sonraki lojistikçiye armağanı olarak böyle birikip sonra yine o ilk iki yoldan birisine girdiği bir şey. Yani tekrar kullanım döngüsünün içerisine mevcut formülde devam etmiyor. Veya hikayeyi devam ettirelim. 2 hafta kullanmadın ayakkabıyı, 2 yıl kullandın. Yani artık bu senin iade edebileceğin bir sürenin ötesine geçti. Ayakkabının formu öyle wow bozuk değil. Yani baktığın zaman aslında birileri için tekrar kullanılabilir. Ama sen çalışan bir insansın. İşte bu ikinci el C2C platformlara girip de bunun fotoğrafını yüklemek, satmak, tanımadığın birisiyle bir ticaret yürütmek, onunla bir yerde buluşmak, kargolamak vesaire veya alıcıysan eğer de işte orijinallik kaygısı, hijyen kaygısı. Yani bunlardan hani bunu ayıracak bir vaktin yok. Ekonomik olarak ihtiyacın da yok veya bir motivasyon da yok. Bu sefer senin bu gardırobunda kalmaya başlıyor. Şimdi Nivogo olarak biz iki tarafa da diyoruz ki ey marka, ey şirket. Senin için ey'den rahatsız oldum. Marka, şirket, kurum neyse artık senin için döngünün dışında kalan bu ürün sana sadece bir lojistik maliyet yaratıyor. Sana sadece bir fraud riski yaratıyor. Ve senin aslında bir yandan kendince yaptığın o sürdürülebilir koleksiyonlarla iyi niyetine ürün imha ederek aslında en yapılmaması gereken şeyi yaparak zarar veriyor. Gel kardeşim benimle beraber bu ürünü tekrar döngünün içerisinde tutalım. Bu ürünleri bana gönder. Ben bu ürünün aslında tekrar döngünün içine girmesi için gerekli olan lojistik altyapıyı, işte Türkiye'nin en büyük ürün yenileme merkezi, 5000 metrekarelik bir operasyon merkezimiz var, bir yenileme merkezimiz var. Burada ben senin adına bu ürünün tersine lojistiğini yapayım. Tamamen kendi geliştirdiğimiz sistemlerle, kendi geliştirdiğimiz teknolojilerle bu ürünün tekrar kimliklendirilmesini, yapılması gereken işlemlerinin belirlenmesini yapalım. Sonra da aslında yine o yenileme merkezimizin içerisinde yer alan, ki en konvansiyonel tarafımız orası, işte yenileme işlemlerini, lostradan geçireyim, kuru temizlemeden geçireyim, terziden geçireyim. Aslında bu ürünü bir sonraki kullanıcısına hazırlayayım. Ve en nihayetinde ise döngüsel mağazalarımızla bunu yeni kullanıcısına bütün hikayesini şeffaf bir şekilde anlatacak şekilde fiyatlama algoritmamızın, arka tarafta makine öğrenmesiyle çalışan fiyatlama algoritmamızın belirlediği fiyatla fair bir şekilde, birinin marka kimliğine zarar vermeden, diğerini ise aynı zamanda müşteriye ise bir ekonomik fayda sağlayarak kullanıcıya sunayım. Dolayısıyla o kullanıcı benden bu ürünü alabilsin. Sen bu ürünü saklamanın bütün o maliyetlerinden ve risklerinden ve sürdürülebilir olmayan yaklaşımlarından arın. Kullanıcı ise aslında bundan hem ekonomik bir fayda sağlasın, hem daha da önemlisi aslında sorumlu alışverişe, sorumlu kullanım, sorumlu tüketim diyelim hadi buna. Buna biraz daha yaklaşsın. Diğer tarafta ise kullanıcıya dönüp diyoruz ki tamam okey, bunu iade zamanında iade etmedin. 2 yıl geçti. Bunu ayıracak vaktin de yok. Okey, bunu da bana getir. Mağazalarımda kullanıcılardan topladığımız ürünler gibi, yani bunu aslında benim sistemlerimde bir ön teklif alabiliyorsun. Gel bu ürünü bana tabiri caizse sat. Yani bunu bir kutuya bırakıp unutma veya bunu işte bağış adı altında olmayacak STK'ların takip edilemeyen yapılarına emanet etme. Gel bu ürünü bana ver. Ben sana karşılığında bir puan tanımlayayım ve o puanla başka bir yenilenmiş ürünü satın al. Ben senden aldığım bu ürünü de aynen markayla ilerlettiğim sürecin aynısında tekrar tersine lojistiğini, yenilemesini, yeniden fiyatlaması ve ve en nihayetinde ise bir sonraki kullanıcıya sunulmasını sağlayayım. Dolayısıyla kaynağı ne olursa olsun her ürünün döngünün içerisinde tekrar tekrar kalması için o gerekli olan şeyi çok seviyorum. Benzer bir bizimle aynı işi çok benzerini yapan bir startup'ın We Do Hard Work Behind Circular Economy. Hani biz zaten arkadaki zor işi yapacağız. Yani bu tarafta merak etme.
Yani şöyle özetleyebilir miyiz? Zaten bunu yapan sistemler var. Mesela şimdi marka ismi vermiş gibi oluyor ama işte hatırlıyorum. İşte ben dolaba da koyabilirim. Tabii. Ya da dolaptan da gidip alışveriş yapabilirim. Mesela böyle alışkanlıkları olan insanlar da var. Mesela hoşuna da gidiyor mesela. Hani ya da işte vintage mağazalardan gidip alayım mesela. Öyle küçük şeyler de var. Yani girişim diyemeyiz ama küçük işletmeler var yani. Hani mesela işte vintage mağaza açmış mesela Instagram'da. Gerçekten de hani sizin onu küçük ölçekli yapıyor ama sizin aslında bunu scale edip hani büyük markalarla ve müşterilere daha çok ulaştırarak yaptığınız bir model var. Çünkü mesela geçen ben vintage mağazadan ürün satın aldım. Hani böyle bayağı tahminimce yani böyle 80'lerde falan Avrupa'da üretilmiş bir kaban böyle çok güzel şeyi kumaşı falan. Hani böyle alabildiği kaç kişi giydi ama onu çok güzel böyle şey yapmışlar, bulmuşlar, temizlemişler, şey yapmışlar. Ve inanılmaz yani asla alamayacağın bir fiyata alıyorsun. Ve hani şeyleri seviyorum ben, Hollandalıları seviyorum o noktada böyle o. Onlar şeyden çok övünür ya, ben bunu çok ucuza aldım. Şeyi övünmesi var ya Hollandalıların.
Batıya ve kuzeye çıktıkça aslında bu aynen. Taraftaki eğilimler çok daha yükseliyor.
Aynen. Ama yani onu aslında çok güzel dedin. Hani o arkadaki hard work'ü yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu scale ediyoruz. Daha çok kişiyle buluşuyoruz ve o işte büyük üreticilerin elindeki şeyi de bir şekilde almış oluyoruz.
Şey çok yaygın hani girişimcilerin büyük büyük konuşup biz şöyle zor işler yapıyoruz. Çok kolay değil yaptığımız iş falan gibi. Tabii ki kolay değil. Tabii ki bazı zorluklarımız var ama burada yaptığımız şey ateşi bulmak değildi. Aslında insanlığın son birkaç yüzyılda kaybettiği bir değeri. Yani aynı ürünün onarılması, tekrar yenilenmesi, bir sonraki kullanıcıya ulaştırılması işini daha sistematik, daha ölçeklenebilir yapıyoruz. Çünkü senin de örnek verdiğin gibi bu tarafta hali hazırda birkaç küçük vintage yapı dışında, işte senin de adını söylediğin işte dolap gibi daha görece büyük ama ortada
kullanıcıya
bunu
bırakan
evet,
şeyi.
Ortada bunu regüle eden bir kurum olmadan C2C bir platformun lineerden döngüsele geçişteki o büyük ekonomik boşluğu doldurması pek mümkün değil. Aslında bu geçiş aşamasında belli küçük misyonlar üstlenmekle beraber bu tarafı düzeltmek, az önce saydığım paydaşların hepsinin de masada olduğu. Çünkü hani bireysel etkilerimiz çok sınırlı kalabiliyor. Ama bunların hepsini masaya oturtup buradan ölçeklenebilir modeller kurarak yapmak ana derdi çözmeye bizi biraz daha yaklaşıyor. Nivog olarak üstlendiğimiz rol biraz da bu.
Abi bitirmeden şeyi de sormak istiyorum. Genel olarak şey bakış açısını hani şahsi olarak da konuşabilirsin burada. Çok böyle sohbetin bir kısmında çok karamsar ve aciliyeti olan bir sahne çizdik ya. Hani gerçekten de öyle. Tekstil endüstrisi için konuşuyorum. Yani milyarlarca ürün üretiliyor ve bu son 10 yılda yaptık bunu. Ya bu böyle geçici bir dönem mi? Yoksa yani biz bunu bulduk. Yani biz bulmadık böyle. Büyük corporation'lar ve şeyler buldu. Hani buradan yürürler abi. Hani biz de bunun önüne geçemeyiz. Ya bazen çünkü şey geliyor. Bazen hani o kadar o 10 senelik 20 senelik dönemleri sanki hep böyleymiş gibi yaşıyoruz ya insan beyni olarak. Hani zaten iş yapıyor. Yani böyle yani hep böyle olmuş böyle. Yok abi değil yani. 50-60 sene önce yani çok değerliydi her şey. Yani o ham madde, o ürünler şey. Şimdi öyle bir hızlı moda şeyi var ki. Şeyi sormadım. Yani gençlikten ümitli misin falan gibi bir soru değil bu. Yani gerçekten hani bu geçici bir dönem mi? Yani bunun dünya saçmalığı bir yön şey olduğunu fark et. Ve sadece gemiyi çevirmek biraz zaman mı alıyor? Yoksa yok abi durum çok kötü.
Yandık
hani,
bittik.
Yandık ya. Bittik hani bunun çözümü yok. Hani şeyler tepemizde hani o. Ya çünkü bir sürü yeni hızlı moda markası da çıkıyor patır patır biliyorsun. Onu merak ediyorum görüşünü.
Ben bireysel olarak zaten her konuda olabildiğince hep böyle çok böyle nasıl söyleyeyim hep iyi yerinden bakmaya gayret ediyorum ve çok da umutluyumdur. Dolayısıyla hani belki şeyi diyebilirim. Hani böyle 1940'larda 50'lerde yaşamış, artık ömrünün son demlerini yaşamış ve iki dünya savaşı geçirmiş bir insana dönüp sorsan ki hani gelecek nasıl? Çok çok karanlık diyecek. Çünkü çok büyük felaketin içinden geçti geldim. Ama insanlığın bazı dönemleri bence gerçekten belli çılgınlıklarla geçiyor. Ve o çılgınlıkları bir noktada insanlık ama mecburiyetten ama seve seve bir şekilde düzeltiyorlar. Aslında hızlı moda ile ilgili bugün geldiğimiz noktada işte batıda kanun yapıcıların getirdiği regülasyonlar. Türkiye'deki yani şey bile aslında umut verici. Bizim mesela sürdürülebilirliğin alışveriş alışkanlıklarınızdaki etkisiyle ilgili yaptığımız anketlerde bile daha böyle şeye baktığın zaman, farklı yaş gruplarına baktığın zaman daha yeni jenerasyonun bunu daha önceliklediğini, ekonomik olarak daha varlıklı olmasa dahi bunu daha önceliklediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu tarafta oluşmaya başlamış, bazı yerlerde oluşmuş belli bir şey var, belli bir bilinç var. Bu hızlı bir şekilde düzelecektir. Yani bu tarafta ben yani geleceği bugünden çok daha aydınlık görüyorum ama ama işte o geleceği aydınlık görmek için ihtiyacımız olan yapılar, hani şey gibi değil, bazen birkaç yerde işte bir yere davet ediyorlar, hadi konuşalım falan diye. Bir tane bir genç bir arkadaş şeyi sormuştu, çok sevmiştim onu. Abi nasıl ya diyor, şirketler kendi ürünlerini mi yakıyor yani, bunu bile bile niye yapıyorlar, bu kadar kötü bir şey. Adam kafasında şeyi addetmiş, hani şirketler iyi olmalı, hani niye kötü bir şey yapsınlar ki? Şirketler iyi veya kötü olmazlar, hatta biraz daha ileri götüreyim, devletler de iyi veya kötü olmazlar. Hani iyi veya kötü olmak insana ve belki STK'lara has bir şey. Dolayısıyla burada insanlara iyi veya kötü olmayı değil, iyi olanı yapmayı, herkes için erişilebilir ve dahi karlı. Hani karlı çok kulağa kötü tınlıyor. Sosyal girişimcilerin de çok kötü bir dilemması bu. Siz nasıl sosyal girişimcisiniz kardeşim? Ama hani oradaki karlılık bizim bireysel olarak kazandığımız para değil veya şirketlerimizin değeri değil. Oradaki karlılık herkes için erişilebilir bir karlılığı sağlayabilmek. Biz aslında kurumlar olarak, startuplar olarak, girişimler olarak, şahıslar olarak bunu sağlayabilecek modeller kurarsak gelecek bu anlamda bence çok hızlı dönüş. Yani dağıttığımızdan daha hızlı toparlayabiliriz. Ama öte tarafta bunu yapmazsak, hani biz bu tarafta yani o oluşan hızlı moda markalarının peşinden koşmaya devam edersek, işte e-commerce, quick commerce bilmem ne falan, bunların peşinde böyle tamamen kendimizi o akıntıya kaptırırsak toparlayamayız tabii ki.
Tabii ya, şey geldi aklıma. Ya çok böyle hani kapitalizm karşıtı ya da böyle girişim karşıtı görmek istemem ama yani 1950'lerde 60'larda hani bir şirkete bir regülasyon, kamuoyu, medya konuştuk, hani medyanın nasıl büyük bir güç olması gerektiği aslında. Ya abi o civayı denize dökmeyin demezse o şirket o civayı denize döker abi. Yani o dedi yani iyi mi, hani yani anladın mı? Onu hani mantalite olarak engelleyecek bir sistemler ve değerler yapısı kurulmadıysa piyasa için onu o yüzden de o şeyi de yakar. Hani o yüzden iyi kötü meselesi değil bu. Tabii. Hani zaten iyi iyidir ya da kötüdür diye değil. Hani onu engelleyen bir şey olmadığı için onu yapıyor. Çünkü onun için neye bakıyor? Ben kimya endüstrisi üretiyorum, inanılmaz karlar ediyorum. Hani oradaki yaptığım şey de o kadar önemli değil. Yani bunu, bazen bu tarihi unutuyoruz ya. Hani nasıl regülasyonlarla, nasıl mücadelelerle. Yani bizim şu anda çok
normal sandığımız şeylerin
aslında nasıl büyük mücadelelerle geldiğini unutuyoruz. O yüzden de hani o çılgınlık dönemi de böyle ya bitecektir diye düşünüyorum.
Kanun yapıcılar ana çerçeveyi çizerler. Ama hani şey benim çok desteklediğim modellerdir. Hani kanun yapıcı çıkıp bundan sonra sadece sürdürülebilir malzemelerden bir şeyler üretmelisiniz. Aslında burada daha libertaryen bir yerden yaklaşıyorum. Hani piyasaya bu kadar çok kanun yapıcının bizzat elini sokması veya zorlamasındansa aslında markaların alternatiflerini daha karlı yapabilmesi veya kendi müşterisinin endişesiyle, müşterisinin yaklaşımındaki endişeyle bazı taraflarda kendini düzeltmeye gayret etmesi daha sürdürülebilir olacaktır. Çünkü kanun yapıcılar belli periyotlarda değişen insanlar ve bizim aslında daha stabil iyileşmeyi inşa etmemiz için bu tarafta toplumsal bilinci yaratmak, bu tarafta aslında ve toplumsal bilincin yanına, işte kapıda hatta şakasını yaptık ya, sürdürülebilirliği sadece belli sınıfların içinden çıkartıp bunu herkese erişilebilir kılmak, ki biz aslında burada mağazalarımızı açtıkça buna çok gayret ediyoruz. Hani her segmentten, her sosyolojinin erişebildiği lokasyonlarda mağazalar açmaya çalışıyoruz. Bunu ancak böyle tabana ve herkese yaydığımız zaman kurumlar zaten gayri ihtiyari buna. Hani bugün kurumların sürdürülebilirlikle ilgili yaptıkları aksiyonlar veya bunun iletişimine harcadıkları para aslında baktığın zaman bireysel olarak sahiplerinin, patronlarının çok iyi insanlar olmalarından kaynaklı değil. Aslında hem biraz devletin, daha ziyade ise sokaktaki insanın bu taraftaki artan beklentileri.
Fark ettiysen orada sadece regülasyonu söylemedim. Medya, kamuoyu, insanların talebi, onlar da var mesela etkili. Bu meşhur Japonya'daki civa zehirlenmesi olayında hani tabii ki regülasyon şey ama hani orada bir gazetecinin gidip onu şey yapması, oradaki insanların orada onu talep etmesi, sadece hani devlet gelsin regülasyon yapsın ya da müdahale etsin özel sektöre meselesi değil. Toplu olarak bunları talep etmek, belki inovatif bir şekilde o maliyetleri düşürecek girişimlerin desteklenmesi ya da hani daha çok insanın bunlara ilgi duyması, tamamen hani bunun içinde çok fazla böyle şeyi olan, modülü olan ve ihtiyacı olan bir şeyde sarmak lazım bu şeyi.
Bangladeş'teki meclisin vekillerinin büyük kısmının aslında oradaki üreticilerden doğması. Yani aslında sadece belli bir zümrenin zaten yine siyaset ve devlette aktif rol alması. Yani aslında o tarafta belli kısır döngüleri bozmak hep aynı yere geliyor konu. Hani sustainability'yi herkes için aynı zamanda erişilebilir, doğru ve profitable kılabilmek. Aslında bu tarafı kuracak modeller.
Ve yararlı.
Çok
da.
Değerli. İşte yararlı
yani,
tabii.
Yani. Ekonomik olarak yararlı, sağlık olarak yararlı bir şeye getirebilmek. Süper abi, çok teşekkürler bu arada geldiğin için. Normalde söylemeyecektik dedik ama söyleyeyim. Hani burada reklam şeyi gibi olmadı. Hani şey, girişim kurucularını ve şirket kurucularını çağırınca böyle söylüyoruz. Hani sevdiğimiz insanları çağırıyor. Sanki böyle reklamını yapıyormuş gibi olmasın. Çok teşekkürler herkese dinlediği için de. Bu arada daha ayrıntılı bilgi için hani döngüsel ekonomiyle ilgili, döngüsel tasarımla ilgili ve hani bu süreçle ilgili biz Esmiyor Instagram hesabından da paylaşımlar yapacağız. Oradan da takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler tekrar.
Ben teşekkür ederim. Ağırladığınız için çok keyifliydi.
İklim değil, sistem değişsin. Tek başıma ne yapabilirim diyenler tek kalmasın. Garanti BBVA Esmiyor Podcast'i destekliyor.